Erbakan'ın en büyük başarısı, herkesin ayarını ortaya çıkarmasıydı. Mahmut Arıkan'ın çarpıtmaları. Halk TV'de, canlı yayın Rota programında Kürşat Oğuz ve gazeteci Hilmi Hacaloğlu, Mahmut Arıkan'a, çözüm süreci çöker mi, şeklinde sorular yöneltmişlerdi. Bunu da Sırrı Süreyya Önder'in ani rahatsızlığı nedeniyle gündeme getirmişlerdi. Bu bağlamda, SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan açıklamalarda bulunurken şunları söylemişti. İmralı'ya giden heyet genel merkezimizi ziyaret etti ve bize bazı bilgiler aktarıldı. Bizim bildiğimiz Öcalan'ın ağzından bir kez daha teyit edilmiş oldu. Erbakan'a yönelik 28 Şubat sürecinin olmasıyla alakalı mesele de bu meseleyle ilgilidir. Nasıl ki Özal'a atfedilen, hayatına son vermekle alakalı bir senaryo konuşuluyor. Aynı şey Sayın Erbakan'la ilgili olarak da geçerlidir. 28 Şubat sürecinde, Erbakan hocamız da, bu Kürt meselesini çözmekle alakalı, iş başına geçip bazı problemleri çözmekle alakalı, bir takım kanaatleri ve uygulamaları var idi. 28 Şubat'ın bazı gerekçelerinden birinin de bu olduğunu, Öcalan heyete söylemiş, heyetle bize de aktarıldı. Biz biliyorduk ama, o kanaldan da bize teyit edilmiş oldu. Gazeteci Hilmi Hacaloğlu. Yani Öcalan demiş ki 28 Şubat'ın yapılma gerekçelerinden biri de, o, Kürt sorunu çözmekle ilgili Erbakan'ın inisiyatif almasıydı, öyle mi? Mahmut Arıkan, evet, o, şekilde bir açıklaması olmuş orada. SP Genel Başkanı yapılan Mahmut Arıkan'ın bu iddiaları, tamamen şahsi duyumları ve yorumlarıdır. Yoksa rahmetli Erbakan hocamızın, bugün, gerçekte İsrail'in ve Yahudi lobilerinin kurguladığı, Cumhur İttifakı'nın ve diğer muhalefet kanadının sadece taşeronluğunu yaptığı, terörsüz Türkiye kılıflı sinsi ve Siyonist tezgahı benzeri girişimlere kalkıştığını iddia ve ima etmek, ya akıl ve anlayış kısırlığından kaynaklıdır, veya kasıtlı bir çarpıtma ve saptırmadır ki, tek kelimeyle zırvalamaktır. Çünkü, 11 ila 13 Nisan 2025 arası Antalya Diplomasi Forumu'na katılan ekonomist bilim adamı Jeffrey David Sachs, Suriye'de Ahmet Şara'nın iktidara taşınmasının ve Türkiye'de sözde PKK'yı devre dışı bırakılıp Kürdistan hedefine siyasi zemin hazırlanmasının, tamamen bir ABD ve İsrail projesi olduğunu açıklamışlardı. Bundan 12 sene önce, terörist başı Öcalan'ın, silah amacına ulaştı şimdi siyaset zamanı çağrısı, bundan 12 sene öncesi açılım sürecinde 21 Mart 2013 tarihini taşıyan açıklamasında, ben, bu çağrıma kulak veren milyonların şahitliğinde diyorum ki, artık yeni bir dönem başlıyor, silah değil, siyaset öne çıkıyor. Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir diyen Abdullah Öcalan, şimdi yaptığı açıklamada ise, varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi, devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir, ifadelerini kullanmıştı. Anlaşılan o ki, bu metin, Öcalan'ın kendisine öğretildiği şekilde, aşamalı önerilerde bulunmaktaydı ve çözüm süreci diye adlandırılan önceki sürece, kıyasla, iktidar cenahı tarafından baskılanmış ve sınırlanmış bir çağrının motivasyonuyla çerçevelenmiş bir çağrı yapıldığı sırıtmaktaydı. Heyette bulunan Sırrı Süreyya Önder'in, metin Kürtçe ve Türkçe olarak okunup noktalandıktan sonra eklediği şu cümle DEM Parti'ye dokunulmazlık zırhının gizli bir şart olarak dayatıldığının kanıtıydı. Sayın Öcalan, bu perspektifi ortaya koyarken, şüphesiz silahların bırakılması ve PKK'nın kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir notunu da bizlere iletti. Onu da sizinle paylaşmış olalım. Yani bu hatırlatmaya dayalı olarak, PKK'dan, bize yapılan çağrının gereğini yerine getirmeye yönelik süreci başlatıyoruz, ancak muhatabımızdan da demokratik siyasetin hukuki boyutuna uygun adımlar bekliyoruz, anlamında açıklamalar yapacağı anlaşılmaktadır. Şimdi kalkıp, Erbakan hocamızın bu ülkemizi parçalama kasıtlı projelere sahip çıktığını, hatta bunu engellemek için 28 Şubat'ın yaptırıldığını öne sürmek tam bir safsatadır. Evet, rahmetli hocamıza bu yönde teklifler yapılmıştı ama onlara yanıtı, devlet teröristlerle pazarlık yapmaz ve hele onların şart koşmasına asla fırsat tanımaz anlamında, iyi, o zaman teröristler kayıtsız şartsız silahı bıraksınlar, devletin adil ve şefkatli kucağına teslim olsunlar, böylece hem kendilerinin hem aziz milletimizin hayrına olacak bir sonuca ulaşsınlar buyurmuşlardı. 20 Mart 2023 tarihinde, CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 2. yüzyılın İktisat Kongresi'ne konuşmacı olarak katılıp, sadakat beklentisi ve gerçeklik üzerine konuşurken, Tanrı'nın, şeytanla anlaşıp, Eyüp peygambere işkence çektirmeleri de bir sadakat imtihanı sanılmaktadır. Asırlarca Osmanlı'ya sadık kalan Ermeniler, hakları olan devleti kurmaya çalışınca soykırıma uğramışlardır. Mustafa Kemal'in, yurtta barış, cihanda barış sözleri, Batılılara, Orta Doğu'da istediğinizi yapın mesajıdır. Diyerek gizli ayarını ve kirli amacını ortaya dökenlerle, Aziz Erbakan hocamızı, aynı hedef ve heveslerin sahibi gibi göstermek tam bir saçmalıktır. Erbakan hocanın Türk vatandaşlığından attığı Yahudi Simon, Kıbrıs gündemine taşınmıştı. 1977 yılında Milli Selamet Partisi'nin de yer aldığı hükümet tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldıktan sonra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı alan ve Kıbrıs adasında eline geçen her fırsatta Siyonist İsrail'e hizmet sunan Simon Aykut, Kıbrıs'ta gündemin bir numaralı sırasını işgal etmiş durumdaydı. Peki, kim bu Simon Aykut ve neden bu kadar öne çıkmıştı? Simon Aykut, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarının Siyonistlerce işgal edilmesi sürecinde kritik rol oynayan isimlerin başında yer almaktaydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yahudiler için satın aldığı araziler, oluşturduğu siteler ile gündeme gelen Afik grubun kurucusu olan Simon Aykut, Güney Kıbrıs Rum yönetimi güvenlik güçlerince tutuklanmıştı. GKRY'de yargılanan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Rum mallarını yağmalayarak yabancılara satmakla suçlanan Siyonist Aykut, bir yıla yakın bir süredir tutuklu bulunmaktaydı. Bu Siyonisti, Erbakan Hoca'nın yer aldığı hükümet, Türk vatandaşlığından çıkarmıştı. İsrail işgali altındaki toprakların yanı sıra, Türkiye, Kıbrıs, Almanya ve Yunanistan'da faaliyet gösteren uluslararası bir geliştirme ve inşaat şirketi olan Afik Grup'un kurucusu konumundaki Simon Mistriel Aykut, Milli Görüş'ün iktidarda bulunduğu 1977 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmıştı. 7 Mayıs 2013 tarihinde Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu kararı ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmaya hak kazanan 1950 Bergama doğumlu Siyonist Aykut, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılan isimler arasındaydı. Simon Aykut, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından neden çıkarılmıştı? Resmi gazetenin 23 Eylül 1977 tarihli 16.063 sayılı nüshasında, Türk vatandaşlığından çıkma izni ve Türk vatandaşlığını kaybettirme isimleriyle iki liste yayımlanmıştı. Söz konusu nüshada, Türk vatandaşlığını kaybettirme listesinde yer alan isimlerden biri de 1950 doğumlu Simon Aykut olmaktaydı. Yasal olarak bir suçun sabit olmasından dolayı, vatandaşlıktan çıkarılma işlemi yapılırken, söz konusu suç ihtimalleri arasında şunlar yer almıştı. Türkiye'nin menfaatlerine uymayan yabancı bir devletin herhangi bir hizmetinde bulunup da, bu görevi bırakmaları kendilerine, yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise, mülki idare amirleri tarafından, bildirilmesine rağmen, 3 aydan az olmamak üzere verilecek uygun bir süre içerisinde, kendi istekleriyle bu görevi bırakmayanlar. Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde, Bakanlar Kurulu'nun izni olmaksızın kendi istekleriyle çalışmayı sürdürmüş olanlar. İzin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar. Maddelerinin hepsine uyan ve suçlu bulunan Simon Aykut, Türk vatandaşlığından çıkarılmıştı. Siyonistin kovulmasında, Milli Görüş imzası. Hali hazırda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarının Siyonistlerce işgal edilmesi sürecinde, kritik bir vazife gören Simon Aykut, 23 Eylül 1977 tarihi itibarıyla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılırken, söz konusu kararı veren hükümette Milli Selamet Partisi'nin de yer alması anlamlıydı. Bir bakıma, Erbakan'la Erdoğan iktidarının farkını ortaya koymaktaydı. Siyonizme karşı verdiği mücadele ile bilinen Milli Görüş Hareketi'nin ikinci partisi olan MSP, 31 Mart 1975 tarihinde kurulan 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin en kritik paydaşlarından biri konumundaydı. Simon Aykut'un Türk vatandaşlığından çıkarılması kararına imza atan MSP'liler arasında, dönemin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fehim Adak gibi isimler de bulunmaktaydı. Simon Aykut'a Ersin Tatar'ın sahip çıkması enteresandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından tutuklanan Simon Aykut'a dair dikkat çeken ifadeler kullanmışlardı. Simon Aykut'un güneye geçmesi halinde tutuklanacağı bilgisi olduğunu anlatan Tatar'ın, Aykut için yıllardır Rumlar tutuklamak için hazırlık yaptılar. Kendisi de bilirdi, geldi görüştük, kendisine güneye geçme dedim, TMK'ya başvur dedim, gitti tutuklandı. Benzer durumda olanlar, o tarafa gitmemesi lazım, sözleri kafaları karıştırmıştı. Bu itiraflar, Sayın Tatar'ın Siyonist ajanlarla işbirliği içinde olduğunu açığa vurmaktaydı. Türk devletleri, AB ile skandal bir antlaşmaya imza atmıştı ve Cumhur İttifakı'ndan tıs çıkmamıştı. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarını onaylayarak, Türkiye'yi Kıbrıs'ta resmen işgalci güç olarak tanımıştı. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hiçbir surette tanımama taahhüdünde bulunmuşlardı. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan, Avrupa Birliği ile anlaşma imzalarken, güya AB bu ülkelere, 4 ülkeye 12 milyar euroluk yatırım yapacaktı. Bu ülkeler, BM Güvenlik Konseyi'nin 541 ve 550 sayılı kararlarına uymaya garanti sağlamışlardı. BM Güvenlik Konseyi, 18 Kasım 1983 tarihinde 541 sayılı kararı kabul ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanını hukuken geçersiz saymıştı. Bu kararda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne aykırı olduğu vurgulanmıştı. Kararda, üye devletlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımamaları çağrısı yapılmıştı. Yunanistan'ın deniz yetki alanı talepleri, Ege'de gerilimi tırmandırmıştı. Atina yönetimi, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde, en küçük adaları bile, tam deniz yetki alanına sahip sayarak, özellikle Castellorizo üzerinden 40 bin kilometre karelik bir deniz bölgesini hak ettiğini savunmaktaydı. Bu durum, bölgede yeni bir gerilim hattı oluşturmaktaydı. Bu arada Yunanistan, sürekli İsrail'le birlikte Ege ve Akdeniz'de askeri tatbikatlar yapmaktaydı. Azerbaycan'a, İsrail'de doğal gaz aramak için ruhsat sağlanmıştı. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi, İsrail'in kara sularının kuzeyinde gaz arayacaktı. Sokar'ın Azerbaycan dışındaki bu ilk sondaj girişimi, Azerbaycan-İsrail ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlamıştı. Azerbaycanlı yetkililerin Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından, Azerbaycan, İsrail'in enerji sektörüne katılımını artırmaya başlamıştı. Euronews'in haberine göre, İsrail, Azerbaycan'ın Sokar, İngiltere'nin BP ve İsrail'in NewMed enerji şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma arama ruhsatı vermiş durumdaydı. Sokar, İsrail'in kara sularının kuzeyindeki 1700 kilometrekarelik bir alan olan bölge, bir de gaz arayacaktı. Yetmez, Suriye'deki Ahmet Şara hükümeti de İsrail ortağı, Azerbaycan'la ortak petrol anlaşması imzalamıştı. Özetle, Ege'de ve Kıbrıs genelinde Yunanistan'la birlikte Türkiye'yi kuşatan Kuduz İsrail'e, Erdoğan'ın kardeşi İlham Aliyev her konuda kucak açmaktaydı. Hulusi Akar'dan Türk Devletleri Teşkilatı'na, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çağrısı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türk Devletleri Teşkilatı üyelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aleyhinde kullanan Avrupa'yı Bakü'den uyarmıştı. Türk dünyasına da çağrı yapan Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasının tarihi bir sorumluluk olduğunu vurgulamıştı. Türk devletleri arasındaki güvenlik ve savunma işbirliğinin güçlendirilmesi, parlamentoların rolü temalı TÜRKBA üyesi parlamentoların milli savunma ve güvenlik meseleleri komisyon başkanları ikinci toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılmıştı. İşte Erbakansız Türkiye'nin fotoğrafı, işte milli görüş gömleğini çıkaranların İsrail ve AB hizmetkarlığı. Hayal kuran ve yeni bir dünya kurgulayan soylu Türk. Değerli Mehmet Emin Göktaş'ın yazısının başlığı, böyle olmalıydı. Zor bir yolda yürümeye talip olan, Nobel ödüllerini ve Yahudi lobilerinin madalyalarını almak değil, halkının huzurunu sağlamak için çırpınan, Anadolu insanının derdini ve davasını siyaset meydanına taşıyan, dünya çapında bir bilim adamının, bir makine mühendisi profesörün hikayesi böyle başlıyordu. Gözlerini açtığı vakit, tarih 29 Ekim 1926'yı gösteriyordu. Dinin yıldızı manasına gelen, Necmeddin isminin verildiği gün başlıyordu. Erbakan'ın ideali, hikayesi ve kutlu mücadelesi. Bu hikayeden, İstanbul Erkek Lisesi'nin sıraları, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kampüsü de nasibini alacaktı elbet. Almanya'ya gittiği vakit, Leopard tanklarının mühendisliğini yaparken, yıllar sonra, bu tankların namlusunun kendisine çevrileceğinden habersiz genç bir öğretim görevlisiydi, Erbakan. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış Almanya'nın sanayideki gelişimine şahitlik eden ve katkı veren Erbakan, ağır sanayi hamlesine öncülük etmek üzere evine, yuvasına ve kalbine Türkiye'ye dönüyordu. Tarihler Erbakan öncülüğünde, Türkiye'nin şeftali ile birlikte motor ürettiği günleri gösteriyordu. Ancak, devrimler büyük engelleri ve mücadeleleri gerektirirdi. Türlü türlü sebeplerle bu gelişmelere mani olunuyordu. Mesele basitti. Mesele, Türkiye'nin şeftali ile beraber motor da üretmesiydi. Erbakan'ın, üretim kalkınma ve sanayi iddialarına pranga vuranlara karşı restini çekiyor ve yeni bir iddia doğuyordu onun için. Anadolu insanının pranga vurulmuş tüm hayalleri için bir iddiaydı bu. Milli nizam diyerek bu iddiayı başlattığında, tarihler 1969 yılını gösteriyordu. Ayakları bu topraklara basan, şanlı tarihine yaslanıp, talihli geleceğini kurgulayan insanların kafasını Edirne ile Kars sınırından dışarı çıkaramadığı bir dönemde, İslam birliğini gündeme taşıyan, ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasına öncülük edecek, akılcı ve kalıcı plan ve programlar ortaya koyan, yeni bir dünya düzeni kurmak bize mi kaldı? Diyenlere inat, adil düzeni kurmayı amaçlayan, önce ahlak ve maneviyat diyen bir görüştü onun görüşü. Milli görüş. Bir bölgenin, bir zümrenin, bir kişinin zihniyetini temsil eden değil, bu aziz milletin görüşünü temsil eden görüştü milli görüş. Batı güdümlü mevcut sömürü sistemini kuranlar, Erbakan'ın milli nizam iddiasına engel olacaktı elbet. Erbakan'ın iddiası, milli selamet ile devam ediyordu. Bir taraftan milli selamet derken, bir taraftan da milli gençlik demeyi ihmal etmiyordu. Çünkü onun çizmiş olduğu hedefleri gerçekleştirecek olan manaya, sevdalı bir gençlik gerekiyordu. Böyle gelmiş böyle gitmeyecek demenin adıydı Erbakan, refahın vakti geldi dediğinde ise, maksadı kent talihimize vurulmuş kör düğümü çözmek ve hainlerin oyununu bozmaktı. Bir yazarımız, Refah Partisi'nin %6 oy alıp barajı geçemediği seçimlerde, bize %6 derler diye haykırmıştı. 90'lı yıllarda, Eşref Ziya, bir güneş doğuyor dediğinde ise, Anadolu Başbakan Erbakan sloganlarına hazırlanıyordu. Ama sonunda bu şahıs gidip AKP'den aday oluyordu. Ama her şeye ve herkese rağmen, bir güneş doğuyordu Cezayir'de, bir güneş doğuyordu Filistin'de ve bir güneş doğuyordu Türkiye'de. Yollara serilen dikenlere rağmen, artık başbakandı Erbakan. Çelik dişliler arasında direnenlerin, dışa bağımlı olmayı reddedip, üretim diyenlerin başbakanıydı Erbakan. AB değil, İslam Birliği, faiz düzeni değil adil ekonomik düzen vaat etmiş ve bunların bedelini başbakanlığıyla ödemişti. Erbakan'ın alnından akan terler, Müslümanların inandığı gibi yaşama hayallerinin, yaşanabilir bir Türkiye ve yeniden büyük Türkiye hedeflerinin bedeliydi. Ancak o vazgeçmedi davasından, ısrarla bir şey istiyordu yol arkadaşlarından. Heyecan, heyecan, heyecan, neyin heyecanıydı bu? Onu yollara salan, dört partisi kapatılmasına rağmen, yolundan dönmemesini sağlayan bir heyecandı bu. Varoşlarda yaşayıp, evine ekmek götürmeye çalışan çocuklar için heyecan istiyordu, Filistin'de üzerine kurşun sıkılan savunmasız yavruları kurtarmak için heyecan istiyordu, Afrika'da en basit ilacı bile bulamadığından ölen çocuklar için heyecan istiyordu Erbakan. Son nefesini vermeden önce dahi, hastanedeki çalışanlara anlattığı kutlu davası, takatinin sonuna kadar yapmayı bir farz gördüğü cihadının son demleriydi. Vefatından sonra yıllar geçse de onun ismini duyduğunda gözleri parıldayan gençlik onun, tohum saç, bitmezse toprak utansın şiarıyla ektiği tohumlar, Mehmet Zahit Kotku Hazretlerinin kabul olmuş duasıydı. Onun hakkındaki en güzel tespiti zannımca Güven adı güzel yapmıştı. Hayal kurabilen son adamı da kaybettik. 84 yıllık hayatındaki sadakatinin ispatı, hak davaya adadığı ömrüydü, son sözü ise ilk sözüydü. Ne yaptıysam Allah rızası için yaptım. Evet, yüksek fikirleri ve örnek mücadelesiyle, adil düzen ve yeni bir dünya hayalini kurabilen ve hatta bilimsel bir proje olarak bu hayallerini kurgulayabilen asrımızın öncüsü, Erbakan'dır. Hayal kurabilen son Türk cümlesi ilk bakışta birçok doğruları barındırsa da, sanki bu kutlu dava sonlanmış ve Erbakan'ın hayal ve hedefleri sahipsiz kalmış gibi bir algılanmaya müsait olduğu için sakıncalıdır. Hatta, hayal kurabilen son adamı da kaybettik cümlesi, sanki bir ümitsizlik aşılamaktadır. Mehdiyet, mesiyet sırrını bilenler, bu sorunun doğru yanıtını da hatırlayacak ve Erbakan'ın hatırasının ve hazırlıklarının asla yarım kalmayacağını ve inşallah çok yakında ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Andolsun Yusuf da, daha önce size apaçık deliller getirmişti. onun size getirip haber verdiklerinden dolayı da, kuşkulara kapılıp gitmiştiniz. Nihayet o ölünce, bu sefer Allah bundan sonra, asla hiçbir peygamber göndermez, bunun gibisi, dünyaya gelmez demiştiniz. İşte Allah, aşırı giden, şüpheci kimseleri böyle şaşırtıp, haktan çevirir. Mü'min, 34. Ki onlar, Allah'ın ayetleri ve kitabın açık hükümleri konusunda, kendilerine gelmiş bir delil bulunmaksızın, kafa karıştırmak ve sorumluluktan kaçmak için tartışan ve mücadele edip duran kimselerdir. Mü'min, 35. Ayetleri üzerinde dikkatle durulmalı, Erbakan'ın sadece kutlu bir geçmiş değil, ondan daha çok mutlu ve umutlu bir gelecek olduğu inancını ve heyecanını duymalıdır. AKP iktidarının ve Cumhur İttifakı'nın talan ve tahribatlarına ve ucuz kahramanlıklarla umutlarımızı karartmalarına bakıp yese kapılmamalıdır. Suriye'deki sonuçlar CIA ve Mossad planıdır. 11 ila 13 Nisan 2025'te düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli bir konuşmacı vardı. ABD'li ekonomist Jeffrey David Sachs konuklar arasındaydı. Time dergisinde, dünyanın en etkili kişiler listesine birden çok defa giren tek akademisyen konumundadır. Jeffrey Sachs'ın konuşması, aslında bilinenin tekrarıydı. Ama, ünlü bir bilim insanının ağzından çıkan sözcükler, daha dikkat çekici olmaktaydı. Sachs, Suriye'deki savaşı ABD çıkardı, böyle bir savaşın çıkması, ABD ve İsrail'in arzularıydı. Bu nedenle, Esad'la yapılan bütün müzakereleri sabote edip karşı çıkmışlardı. Netanyahu'nun düşüncesi, Orta Doğu'yu İsrail'in isteğine göre şekillendirmek ve bu hedefle Esad hükümetini devirmekti. Yani Suriye'deki savaşı, 2011 baharında, Esad'ı devirmek için, Başkan Obama'nın verdiği bir emirle İsrail başlatmıştı. ABD, bu bölgedeki diğer ülkelerle birlikte, isyancıları eğitip ortaya salmıştı. Şu anda iktidarı ele geçirenler de dahil olmak üzere, rejimi devirmek üzere özellikle cihatçıları ve din istismarcılarını eğitip donatmışlardı. 14 yıl süren savaşta, Suriye'de 600 bin kişi hayatını kaybetmiş bulunmaktaydı. Bu savaşın sonucu, CIA'nın 2011'de istediği sonuçlardı. ABD'nin silahlandırdığı, cihatçı bir grubun iktidara gelmesini, İsrail ve ABD planlamıştı. Yeni çağın yamuk tavrı ve Hamas iftirası. Yani Türkiye'deki siyasi iktidar, kendi seçmenini, yeni Osmanlı'yı kuruyoruz, diye avutup oyalamaya çalışsa da, aslında Suriye'de ABD-İsrail projesine hizmetkarlık yapılmıştı. Suriye yönetimi, ABD'nin yetiştirdiği ve İdlib'de Türkiye'nin koruması altında tuttuğu HTŞ örgütüne teslim edilmiş durumdaydı. PKK'da SDG adıyla Suriye'ye ortak yapılmıştı. Gibi bazı doğruları dile getirdikten sonra, Hamas da İsrail'in kurduğu bir örgüttür ve başından beri İsrail'e hizmet etmektedir. Şeklinde zırvalayan Yeni Çağ yazarı Arslan Bulut, ırkçılık damarı ve sinsi İslam düşmanlığıyla Hamas'a iftira atmakta ve dolaylı şekilde Kuduz İsrail'e hizmetkarlık yapmaktaydı. Numan Kurtulmuş'un vefası ve vicdanı. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un 22 Nisan 2025 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'de 23 Nisan bayramı münasebetiyle yaptığı konuşmada, hem şanlı Kurtuluş Savaşımızı başlatan ve başaran, hem 23 Nisan 1920'de Ankara'da topladığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını çocuklarımıza bayram yapan Mustafa Kemal Atatürk'ü, sadece bir yerde, o da samimiyetsiz bir mecburiyetle anması ve hele, bu kutlu günün bayram olarak ve insanlık tarihinde bir ilk olarak çocuklarımıza armağan etmesi konusunu hiç ağzına bile almaması, nasıl bir vefanın ve vicdanın yansımasıydı,